Ben eğer neysem ve benden çıkan ses yanıksa, hakikatte ne ben neyim ne yanık olan benim sedamdır. Çünkü beni ney gibi ateşte yakıp kurutan o, benim feryadımı öylesine yanık hale koyan da odur. Şu demek ki benim sesim hakikatte onun sesidir. Benim ney gibi varlığım aslında onun varlığıdır. Sen bu gönlün şikayetlerine bakma veya bak. Gönül her zaman o sevgiliden incindiğini söyler. Ben ise gönlümün bu aşırı bilmişliğine gülerim. Bilirim ki o aşk derdiyle hoştur. Ama yine de şikayet eder. Bana öyle gelir ki bu şikayet onu sevgiliyle birlikte oluşunu çekemeyenler, anlayamayanlar için bir saadetten örtünüştür. Sen doğruluktan ayrılma. Çünkü Hazreti Muhammed'in getirdiği gerçek senin seçtiğin ve senin yürüdüğün yoldadır. Bu yolu bana da göster. Sen yaratılışın sultanı ve en başta yürüyenisin. Bense senin geçtiğin büyük kapıda bir eşik mevkiindeyim. Ancak baş köşe neresi, eşik neresidir ve kapı hangi kapıdır? Bunları bana sorma. Bunlar ben kimim? Saki olan kimdir? Meyyü sahba nedir diyenin sualine ve onun cevabına benzer. Biz aslında birbirinin güzelliğine ayna tutmuş ve bu aynada yine kendilerini görmüş kimseleriz. Sen ey hakikati Muhammediye'nin aynası olan kamil insan, ey ben ve biz bağlarından kurtulan, ey kadın veya erkek, latife-i ruh olan, dinle. Latife-i ruhtan maksadım, sözün en incesi ve güzeliyle dahi ifade edilemeyecek kadar güzel, ince ve derin olan mana değildir. Benim latife-i ruhum, ifadesi onun kadar imkansız bir özge candır. Bu can bir bakıma Yunus Emre'nin "Severim ben seni, candan içeri" derken söylediği ruhtan da içeri bir ruhun beyanıdır. Bizdeki en mukaddes varlık bu latife-i ruh, bu özge candır. Sen eninde sonunda kainatta senden başkası bulunmadığını en iyi bilensin. Kainatın boynuna iri inciler dizdin. Hakikatte bu incilerin kendi yarattığın aynada yine senden aksetmiş birer hayal olduğunu bilirsin. Kendi kendinle bu en müşkül muadeleyi kurmak için bizim ben ve biz dediğimiz hayalleri görünüşte varmış gibi gösterişin. Hakikatte en büyük hakim olan senin yine en büyük hikmetindir. Şeyh-i Ekber, insan mahluk mudur yoksa halik midir diye sormaktadır. Galiba senin hikmetlerinin en derini bu sualin hem soruluşunda hem de cevabında saklıdır. Çünkü Şeyh-i Ekber'e suali sorduran da yine senden başkası değildir. Böylelikle biz biliriz ki sen zuhur ettiğin zaman ben ve biz denen hayaller güneşin göründüğü anda varlıkları görünmez olan iri yıldızlar gibi yok olurlar. Gel ey kün emriyle bütün görünenleri görünmezlikten meydana çıkaran, gel. Fakat ben sana gel demekle hata ediyorum. Çünkü sana sesle, harfle, kelimeyle hitap edilemez. Sana ne gizli ne açık söylemeye lüzum yoktur. Sen bütün bu hitapların, bu duyurma ve anlatma kaygılarının üstünde olansın. Ve biz bir cisme sahip olmanın veya bir cisimde olmanın alışkanlıklarıyla icaplarından kurtulamayanlarız. Hakikatte tam bir arif gönlü ne gam hatta ne hande düşünür. Çünkü ermiş insan gamı, Hande'yi görmeye muktedir olamayacak kadar böyle bağlardan kurtulmuş ve bütün yaratılmışların görebileceği tek ve hakiki varlığı görme sırrına ulaşmış olan ruh demektir. Gamı da Hande'yi de denizin yüzündeki su kabarcıkları gibi bir yandan sönüp bir yandan beliren kararsız ve geçici ruh halleri bil. İnsanda bunlar ödünç alınmış hallerdir. Gönlünü onlara bağlı olmaktan kurtaramamış kimse için bazen gama, bazen handeye esir olmak çaresizdir. Böyleleri bu kayıtlara bağlı oldukları nispette yaşarlar. İnsanda ödünç olmayan yalnız Allah aşkıdır. Allah aşkının da gamı, onun da sonsuz neşesi ve şevki vardır. Fakat ilahi aşk bahçelerinin meyveleri bunlardan ibaret değildir. Onda daha lezzeti her ruh tarafından tadılmamış ne meyveler vardır. O kadar ki aşk bahçelerinde ne bahar ne de sonbahar olur. O her zaman yeşil, her mevsim yemişlidir. Şevkin ve coşkunluğun çiçekleri ise orada her zaman taze, her an türlü güzelliklerle renklidir. Ey güzel yüzlü sevgili, kıymetlerin en üstünü olan güzelliğin de bir zekatı vardır. Bize bu en büyük servetin zekatını ver. Senin güzel yüzünün ayrılığı acısıyla perişan gönüllere ruhun hikayesini söyle. Ben böyle yalvardım. O en cömert vericiden bir güzellik zekatı olarak ruhun hakikatini ve hakiki macerasını öğrenmek istedim. O güzelliğimin zekatını mı istiyorsun? Al, diyerek bana bakışların en güzeliyle ve gönül delen gamzelerin en tesirlisiyle baktı. Tabii gönlüm, gönül yaralarının en tatlısıyla delindi. Kısaca onun güzelliğini görmek, hakikatini bilmek istemenin coşkunluğu içinde onun kelimelerle anlatılmaz lütfunu gördüm. Beni o anda böylesine kendimden geçiren lezzet, ne lezzetti, neyin tadıydı? Bunu mecazlarla söylemek istedimse de galiba anlatamadım. Gönlüm mü yaralandı, kanım mı döküldü? Her ne olduysa ben bütün bunları ona helal ettim. Hatta beni aşkının kılıcıyla öldür diye yalvardımsa da heyhat, bundan kaçındı. Dedim ki, madem ki toprağa bağlı kıldığın ruhların feryadından kaçınıyorsun, o halde neden onlara dert verirsin? Herkes bu derdin dert değil, derman olduğunu bilebilir mi? Ben böyle söylerken güneş yine şarktan doğdu. Anladım ki onun güzelliğinin tecellisinde bir değişme, hele bir azalma yoktur. O durmaksızın akan, nurdan bir nehir gibi bir feyz ve iyilik coşkunluğu içindedir. Biz kendimize bakalım. Kesret alemi kayıtlarına bizler bağlıyız. Ancak senden gayrı olanları gönlümüzde yok edip, orada sadece senin aşkının güneşinin ışıldadığını ve bütün varlığımızı nur içinde bıraktığını gördüğümüz zaman bize yalnız iyilik ve aşk huzmeleri yolladığını fark eder, onunla ruh saadetlerinin en ilahisini tadarız. Bununla beraber ey gönüle en büyük lezzeti veren, madem ki sen aşkı da iyiliği ve güzelliği de Allahça bağışlayansın, senin yolunda, hele senin aşkının yolunda ölmek isteyenleri neden murada erdirmiyor, büyük lütfunu neden geciktiriyorsun? Neden onların sana ulaşmalarını türlü bahanelerle önlüyorsun? Allah'ım, hala toprağa ve çokluğa bağlı olanlar neyse, fakat ben sana bunların hepsinden kurtulmuş bir gönülle, daha doğrusu gönülden de candan da ayrılarak geliyorum. Böyle bir ruhtan yükselen feryadı duy. Ve kendi sonsuz varlığın için olsun, artık gülün hikayesini bırak. Kainatı, güzelliği ve güzel hikayesiyle doldurduğun böyle bir güle gönül veren bülbülü dinle. Dinle ki bu bülbül dünya bahçelerinin değil, aşk bahçelerinin güllerine vurgundur. Onun feryadı vehim ve hayal gülleri için değil, hakikat gülünden ayrı kalmanın acısındandır. Hakikat gülü sensin, ey ulu Allah'ım, ki senin aşıklarının hali aklın ve idrakin ötesindedir. Bu aşk ne cisim, ne madde, ne cins. Bunların hepsinin ötesinde ve üstünde olan seni sevmenin yarattığı haldir. Bu halin gamdan ve neşeden üstün olması da bundandır. Çünkü gam ve neşe dünyaya ait birer vakadır. Bu vakalar geçer. Gam ve neşe birer görünüştür. Birer manevi mahluktur. Bu görünüş değişir. Bu yaratılmışlar ölür. Fakat hiçbir zaman yaratılmamış olan Allah sonsuzdur. Sonunda yalnız o kalır. Çünkü maddi, manevi bütün yaratıkların tek varisi odur. Fakat biz Mesnevi söylemeye dalınca yine sabah oldu. Çelebi Hüsamettin yine uykusuz, yazdı durdu. Ey sabahları yaratan Allah'ım! Hüsamettin'in bu hizmeti için gereken özrü artık ondan sen dile. Mevlana Hazretleri çok defa gece Mesnevi söyler ve Çelebi Hüsamettin de irticalen söylenen bu Mesnevi beyitlerini yazıya geçirirken sabah olur. Fakat bu irfan ve hikmet denizinin coşup taşması durulmazdı. Yine böyle gecelerden birinin sabahında, yine böyle bir vecd ve aşk ile coşmuş bulunan Hazreti Mevlana, bu yüce müridine gösterdiği tazim, saygı ve özrü Cenab-ı Hak'tan iltimas etmiş ve böylece bütün cihana o büyük müridinin kadrini ilan eylemiştir. Mevlana burada demek istemiştir ki, Allah'ım ben Hüsameddin'e böyle bir hizmetten dolayı teşekkür edecek, özür dileyecek kudrette değilim. Sen nasıl sana ibadet kusurlarını affeder ve inanmış kullarını rahmetinin deryasına alırsan, bunun özrünü de yine sen dile. Sabahın ışığı parladı. Biz de senin ışığınla nurlandık. Sabahları içilen şaraptan içtik. İçtiğimiz şarap ki aşk ve vahdet şarabıdır. Rabbim, biz bu şarabı şimdi kainatta Hak'tan başka bir şey bulunmadığını haykırmak için böyle bir sarhoşlukla Enel Hak diyen Mansur'unla beraber içiyoruz. Kaldı ki biz senin aşkının şarabından başka şarap bilmeyiz. Dünya badesi veya senden başka olanların sevgisi şarabı bizi kendimizden geçirmez. Bize sevinç ve neşe vermez. Bizim coşkunluğumuzun ve taşkınlığımızın yanında badenin yeri ve sözü mü olur? Nasıl ki şu dönen gök kubbeler de kendinden geçmiş gibi dönmekle beraber bizim aklımızın dilencisidirler. Mevalid-i selase, yani maden, nebat ve hayvan, enasır-ı erbaa, yani su, hava, ateş, toprağa hükmü geçen ve onlarda tasarruf eyleyen 9 göktür. Feleklerde tasarruf eden ise akıldır. Akıllarda tasarruf edene gelince o da aklı külden başkası değildir. Aklı kül öyle bir hakikattir ki her kavmin dilinde bir başka ibare ile anılır. Ama ibareler muhtelif olsa da maşukun güzelliği tektir vesselam. Şarap ancak bizdeki kendinden geçirici aşkın aciz bir benzeridir. Ve biz daha şarap yaratılmadan evvel Allah aşkının şarabıyla kendinden geçenlerdeniz. Sanman bize kim şireyi engür ile mestiz, biz ehli harabat danuz meste erestiz. Sözü bizim için söylenebilir. Nasıl ki biz ruhtuk ve kalıba sonradan girdik. Kalıp önce ve biz kalıptan var olmuş değiliz. Bizim kopup geldiğimiz ve tekrar aslımıza varacağımız yolda ruh evvel, beden sonradır. Vücutlarımız sanki birer kovan gibidir. Delik deşik olan bu kovanın peteklerini balla dolduran arılar misali, ruhlarımız da bedenlerimiz kovanını istidatlarınca ilim ve marifet balıyla doldururlar. Böylelikle ruhlar vücut kovanına bal gibi yerleşir ve hakikatte külli akıldan cüz'ülenip vücut içinde belirirler. Külli akıl bir bakıma Hazreti Muhammed'in ruhudur ki bütün yaratılmışlar varlıklarda o ruhu görebilmek için yaratılmışlardır. Hazreti Muhammed'in ruhu, ilahi güzelliğin sayısız aynalardaki tecellisi olan güzelliklerin de ruhların da en safıdır. Bununla beraber ruhu Hazreti Muhammed'de ve onun hakikatini kendi geçici bedenlerinde taşıyan velilerde de göremezsin. Çünkü ruh bu bedenlere akseden O'dur. O ise görünmez. Onun bütün hikmeti, bütün sırrı bu görünmeyişinde ve ancak gönül gözüyle görebilenlere malum oluşundadır. Hindistan'a giden tacirin hikayesine dönüşün beyanındadır. 1840. Bu söz ziyade uzundur. Tacirin hikayesini anlat ki o hoş adamın ahvalinin nice olduğu anlaşılsın. Tacir ateşler, dert ve iştiyaklar içinde karma karışık yüzlerce söz söyledi. Kah birbirini tutmaz sözler söylüyor, kah naz, kah niyaz, kah hakiki muhabbet, kah mecazdan dem vuruyordu. Boğulmakta olan adam can havliyle suda yüzen herhangi bir çöpe tutunmak ister. Bu tehlike anında can korkusundan elini bir tutan çıkar mı diye kolunu bacağını oraya buraya uzatır. 1845. Dost bu çırpınmayı sever. Büsbütün hareketsiz durmaktan ise boş yere çırpınmak evladır. O ki alemlerin şahıdır. O daima hareketlidir. Şaşılacak şey, tuhaf olan şey, hasta olmayanın inlemesidir. Ey oğul, bu sebepten rahim olan Allah, dipnot, göklerde ve yerde ne varsa hep ona el avuç açarlar. O her gün ve her an bir iştedir, bir oluştadır. Rahman 29 dedi. Bu yolda durmadan didin, tırman. Son nefese kadar bir an boş durma. Ta ki son nefesin öyle bir son nefes olsun ki ilahi inayet seninle aynı sırra sahip olsun. 1850. Erkek ve kadındaki can her neyi yapmaya uğraşırsa canlar şahının gözü ve kulağı pencerededir. Yani seni görür ve işitir. Dipnot İsra 1, Haç 61, 75, Lokman 28, Mü'min 20, 56, Şura 11, Mücadile 1, Nisa 58, 134, İnsan 2. Bu bahis uzundur. Öyle ki uçsuz bucaksızdır. Hazreti Muhammed'in hakikatlerini ve insandaki ruhun inceliklerini doğrudan doğruya söylemek kolay değildir. Sen yine tacirle Tuti'nin hikayesini dinle. Dinle ve bu kıssadan bir hisse çıkarmaya çalış. Belki de hakikatlerle inceliklerin birçoğunu bu hikayelerde bulacaksın. Tacir ateşler ve dertler içinde perişan sözler söyledi. Sözler bazen birbirini tutmaz söyleyişler oluyor. Bazen nazlanıyor, bazen yalvarıyor. Kah hakikat ifade eden sözlerle, kah mecazlarla konuşuyordu. Anlaşılıyordu ki tacir aşıktır ve aşık olduğu için de perişandır. Tacir denize düşmüş insan gibiydi. Suya düşen kişi nasıl can korkusuyla su üzerinde yüzen bir çöpe bile sarılırsa, nasıl belki bir gören ve kurtaran olur zannıyla kolunu bacağını oradan oraya sallar ve atarsa, tacir de öyle şaşkın, öyle perişandı. Onun bu halinden yalnız o, büyük dost memnundu. Çünkü büsbütün hareketsiz durmaktansa böyle çırpınmak daha iyiydi. Kaldı ki bu çırpınışlar hakikatte kendi içinde onun verdiği perişanlıktandı. O ki alemlerin şahıdır, o daima hareketlidir. Ve daima harekette olanları sever. Bir yandan içinde bir derdi, gönlünde bir yarası olanın inlemesi tabiidir. Gönlünde aşk ızdırabının en büyüğüyle inlemekte de şaşılacak bir nokta yoktur. Şaşılacak şey hasta ve yaralı olmadan inlemektir. Burada sakın gönlünde o en büyük sevgilinin aşkı, onun ızdırabı olan neden inlesin? Böylelerine inlemek değil, neşelenmek yakışır. Çünkü o sevgilinin yolunu bulmuş, bu yola baş koymuş bir bahtiyardır. Sonu Allah'a varan bu yolda ızdırapla değil, şevkle, çeviklikle, ceylanlar gibi coşup koşmak yaraşır deme. Evet, böyle söyleme. Çünkü Allah yolunu bulmuş, bu yolda mesafeler kat etmiş olanların da dertleri vardır. Zira Allah'a yaklaşma derecelerinin bir sonu yoktur. Bu yolda bir dereceye varmış olan, daha sonraki mertebenin ve daha yakına varamamış olmanın derdini çeker. Bilenler ve duyabilenler için bu acı, dünya yaralarıyla göğüsleri delinmiş olanların eleminden elbette ve defalarca üstündür. Bunun için değil midir ki ey oğul, o Rahman ve Rahim olan Allah, Kur'an'ın Rahman suresinde gökte ve yerde melek, ins ve cin olarak kim var ve ne varsa hepsi ondan dilerler. O her gün yeni bir iş, yeni bir oluş üzerindedir buyurur. Kimini yüceltir, kimini hakir eder. Her kuluna bir başka kısmet, başka nimet veya zorluk gösterir. Onun yolunda durmadan yürümek, engelleri aşmak, nefsin ihtiraslarını yenmek ve son nefesini verinceye kadar çalışmak gerek. Sen bu uğurda ne ölçüde uğraşır ve savaşırsan, o da sana o ölçüde doğru yolu gösterir. Bunu ölünceye kadar böyle yap. Ölünceye kadar hakkın yolunda olmanın hazzını tat. Eğer bütün bu çalışıp, uğraşıp, ibadet ettiğin yıllar içinde sana Allah'ın yardımı açıkça nasip olmazsa, bil ki ona son demde, belki de son nefesini verirken ulaşacaksın. Ve dünya zulmetinden kurtulup onun nurlu alemine dalacaksın. Çünkü onun bakışları senden ayrılmaz. O en büyük, seni bu aleme kimsesiz ve çaresiz salmamıştır. Yeryüzünde hiç kimsen olmadığını sandığın ve tabii aldandığın en perişan, hatta en ümitsiz anda da sen onunsun. En büyük dostun, sevgilin ve koruyucun odur. Ve öyle olduğu içindir ki o seni durmaksızın arar, görür ve bütün yaptıklarını bilir. Kur'an-ı Kerim'in Yunus suresinde 62-64. ayetler Cenab-ı Hakk'ın şunu bilin ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur ve onun dostları mahzun olmazlar. Onlar iman ederler ve fenalıktan kaçarlar. Onlara bu dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır buyurması bundandır.